أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا. Değerli kardeşlerim, her hafta olduğu gibi klasik dönemin önemli sufi müelliflerinden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri'nin Fütüvvet Risalesi'nden, yani asil insan olma, erdemli insan olma, daha doğru tabir ile insanı kamil, olgun insan olma, yani Allah'ın iradesine uygun, yeryüzüne bizi gönderiş misyonuna uygun insan olmanın pratik, davranışsal diyebileceğimiz boyutlarını görüyorduk. Her bahsettiği fütüvettendir, yani asıl insanın davranış kalıplarındandır diye bahsetmiş olduğu her maddenin nefis terbiyesiyle, nefsin teskiyesi yani temizlenmesi ve kalbin tasfiyesi ve ruhun hakikatinin ve özelliklerinin, ilahi sıfatların insanın beninde gerçekleşebilmesinin aslında reçetelerini okuyorduk ve bu çerçevede asıl hedefimizin de bu bildiğimiz, aslında hepimizin normal şartlarda bildiği bu maddeleri kendimizi gözden geçirmek, nefsimizin içinde bulunduğu hali tekrar değerlendirip kendimize çeki düzen vermek için, kendimiz için bunu okuyorduk. Okumaya inşallah bugün de devam edeceğiz. Bugünkü ilk maddemizi şöyle okuyalım inşallah. Sufimiz şöyle diyor: وَمِنَ الْفُتُوَّةِ Fütüvvettendir, erdemli davranış kalıplarındandır. حِفْزُ الْآدَابِ فِي الْعِشْرَةِ Muaşerette, hani adab-ı muaşeret diyoruz ya, insani ilişkilerde adabı, yani edepleri, kuralları, ahlak kurallarını, sadece ahlak kuralları değil, hukuki kurallar da içine girer. Adab kelimesi hani genelde sanki böyle ahlak kuralları gibi hep anlıyoruz ama hem ahlaki hem de hukuki, etik dediğimiz, hani bugünkü modern tabirle tıpta etik diyoruz, işte buna benzer. Etik kuralları riayet etmektir. Fil-işreti, sosyal ilişkilerde. Kema kale Sehl bin Abdillah, yine klasik dönemin önemli sufilerinden Sehl bin Abdullah, Abdullah'ın oğlu Sehl et-Tusteri diye bildiğimiz meşhur bir sufi. Eser kaleme almış, hatta Kur'an tefsiri yapmış kısmen, işari tefsir. Onun şöyle bir sözünü naklederek Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri kendi bu ortaya koymuş olduğu davranış kalıbını da delillendirmiş oluyor. Aşir a'da'eke bil adli ve istika'eke bil kerami vel vefai. Diyor ki düşmanlarınla, aduv a'da düşman, düşmanlar demek. Aşir adab-ı muaşerette bulun, yani davranışta bulun, davran. A'da eke düşmanlarına karşı bil adli, adaletle. Çünkü düşmana karşı hani çok sempati duyamayabilirsin. Ne diyelim, hani ona çok böyle bir dostuna olan muameleyi gösteremeyebilirsin ama yapacağın en temel vazife ona adaletle davranmandır. Yani düşmanlığından dolayı ona haksızlık yapmamaktır. Yani şu prensibin güzelliğini görebiliyor musunuz? Yani şimdi dünya bu sistemle inşa edilse gerçekten problem kalmaz ama düşmanı sanki böyle yok edercesine, insanın tabii nefsi bunu istiyor, şeytan da bunu körüklüyor, düşmanımızı yok etmek istiyoruz, yok olsun gitsin, sanki yok olunca biz bir şey kazanacağız. Yani şöyle düşünün, düşmanlarımız yok olsa ne kazanacağız? Halbuki bizim düşmanlara ulaşma, hani ecdadımız fetih kavramını kullanmış. bir yerlere müdahale ederken o topraklara veya o kültüre açmak. Yani diyor ki ben buraya geleceğim, sana İslam'ı tanıtacağım. Yani İslam'ı açacağım burayı. Sen Müslüman olursun olmazsın. O senin bileceğin bir iş. Ama benim vazifem Allah'ın son dinini sana ulaştırmak. Geliyorum, aç şurayı. Güzellikle hiçbir tarafı kırmayayım, vurmayayım. Zaten yani vuramazsınız, kıramazsınız. Tarlaları yok edemezsiniz. Yaşlılara dokunamazsınız. Kadınlara dokunamazsınız. Çocuklara dokunamazsınız. Silahsız kimseye dokunamazsınız. Ancak sana o fetih hareketini yaptığına, yapışına engel olan askere karşı mecbur mücadeleyi vereceksin. Çünkü bana engel olma. Geleceğim, burayı, burada sana İslam'ı tanıtacağım. Bu benim vazifem. Ve İslam'ın, Müslüman olmasan bile, İslam'ın güzelliğinden senin nasipdar olmanı istiyorum. Yani nasiplen, gel o şemsiyenin altına sen de gir, Müslüman olmasan bile, çünkü benim dinim adaleti, düşmanına karşı bile adaleti emreden bir din. Aslında bu prensibi uluslararası hukuk da almış. Değil mi? Uluslararası hukukta, ilişkilerde dinlediğiniz zaman, ne diyelim, dünya liderlerini falan veya hukuki maddeleri okuduğunuz zaman hep bunu söylüyor aslında. Yani hakların korunması, işte azınlıkların haklarının korunması, bir yere girildiği zaman işte savaşında kuralları var. Ama uymuyor ki kimse. Neden uymuyor? Çünkü onu durduracak ahlak sistemi yok. Yani iç dünyasında, yani bir Müslümanın yani düşmanına karşı bile adaleti uygulamamasının faturası olacak. Allah şunu demeyecek yani, onlar sizin düşmanlarınızdı, onlar Müslüman değildi. Onlara karşı adaleti uygulamadınız, sana hesap sormayacağım, sana kıyak geçeceğim der mi Allah? Demez. Dolayısıyla bakın, bizim dinimiz bizi ne yapıyor? Adam gibi orta yola koyuyor. O yüzden İslam ahlak düşüncesinde değerli kardeşlerim, dört ilke var. Aslında üç tane güç var. Bu gücün dengeli kullanılmasını ister din. Bunlardan biri öfke gücü. Çünkü insanda öfke gücü olmasa yaşayamaz insan. Kendini savunamaz. Öfke sayesinde aslında gazap diyoruz ya. Gazap, öfke. Yani bu sayede biz ne yapıyoruz? Kendimizi savunuyoruz. Ailemizi, ülkemizi savunuyoruz. Yani kızmayan insan gerçeği söyleyemez. Kızacak ki gerçeği söyleyecek. Kafası bozulacak ki şöyle yani hiç çekinmeden doğruyu adam gibi söyleyecek. Yoksa yani hep menfaat üzere dünya kurarsak söyleyemeyiz. Gazap, öfke gücünü dengeli kullandığınız zaman ne çıkar? Cesaret deniyor. Orta yolu, itidal, cesarettir. Hiç olmaması, yani pasif bir insan, yani kendini bile savunmuyor. Yanından eşini alıp gitseler adam gık demiyor. Yani aman ben canımı kurtarayım da eşimi alsınlar. Öyle şey olur mu? Canını vereceksin yani. O senin, sana emanet edilmiş varlık. Onun kurtarmak için canını bile feda etsen şehit olursun gibi. İkinci güç, şehvet gücü. Burada şehvet sadece cinsel olarak algılamayın. Arzu demek. Yeme, içme, makam, mevki, yani arzularımız. Bunun da dengede kullanılması iffeti doğuruyor. İffet sadece hani böyle namusunu koruyan kadın anlamı düşünmeyin. İffet demek yani dengeli bir şekilde arzu ve isteklerini dengelemiş insan demek. İffetli insan. Konuşmasında iffetli, duruşunda iffetli, giyinişinde iffetli, ne bileyim buna benzer birçok konuda. Üçüncüsü de öfke, şehvet. Üçüncüsü akıl. Akıl da dengeli kullandığımız zaman ne çıkar? Bulun bakalım. Aklı dengeli, itidalli kullandığımız zaman hikmet. Yani hikmet ne demek? Her şeyi yerli yerince yapmak. وَضُعُ الشَّيْءِ عَلَى مَكَانِهِ. Yani bir şeyi yerli yerince koymak demek bir tanımıyla. Bu üçünün birleşimine dördüncü madde olarak adalet eklenmiş. Yani bunların üçünün dengeli bir şekilde kullanılması demek adil insan, itidalli insan yani oluyorsunuz demektir. Yani bazen dörtlü sistem olarak takdim etmişler. Bazen demişler hayır, üç tane madde var. Bu üç maddenin dengeli bir şekilde, itidalli bir şekilde oluşması o adaleti oluşturuyor. Dolayısıyla adalet aslında hepsinin toplamı. Yani itidalli, dengeli bir insan. Demek ki düşmanımıza karşı ne yapacağız? Düşmanımız da olsa ona karşı adaletle hükmedeceğiz. Çünkü adaletin olmadığı yerde insan vicdanı rahat edemez. Yani insan vicdanı rahat etmeyince kendini iyi hissetmez. O yüzden herkese likulli zi hakkın hakkahu. Yani herkese ne yapacağız? Hakkını vereceğiz. Çocuk olarak çocuğunuzun hakkını vereceksiniz. Eşinize vereceksiniz. Eşinizin ailesine vereceksiniz. Yani kendi anne babanız nasıl düşünüyorsanız, nasıl onlara karşı merhametiniz varsa, bakın insan kendi annesine babasına kızar değil mi? Kızar. Öfkesi vardır. Küçüklüğünden beri her insanın kendi annesine babasına karşı şu çapta da olsa bir öfkesi vardır. Belli konularda ona kızmıştır. Tamam, güzel. O zaman kayınvaliden de kızabilirsin, normal. Ama annene kızdığında irtibatı koparmıyorsun. Yine gidip elini öpüyorsun, yine hizmetini görüyorsun, yine sarılıyorsun. Ama aynı şeyi niye kayınvalidene yapmıyorsun, niye kayınpederine yapmıyorsun? Yani o da senin eşinin ailesi olduğu için. Nasıl kendi annene babana kızsan bile, kardeşine, akrabana kızsan bile onunla irtibatı bir şekilde devam ettiriyorsun. Aynı şeyi karşı tarafa yapman lazım. Çünkü ondan bekliyorsun bunu. Yani herkes kendi eşinden ailesine ve ailesinin fertlerine güzel davranmasını ister değil mi abi? Geldiği zaman güler göstermesini ister. Evine gidip anneciğim bir işin var mı, bir yardıma ihtiyacın var mı, ne yapabilirim senin için? Hani yağ masada essin, gürlesin derler demiş, laf var ya. Yani bunları nasıl bekliyorsak, tamam istiyorsak sen de yapacaksın o zaman. Bakın burada değerli kardeşlerim, yani şu nokta çok önemli. İnsanın duygularının peşine gitmesi kadar tehlikeli bir durum yok. Duygusal bir takım şeylere kapıldığımız zaman, işte duygusal olarak mesela nefret duygusu gelişir, düşmanlık duygusu gelişir. Buna benzer öfkeyi çok fazla kullanırsın. O zaman da yani ortaya tersi bir durum çıkar. Hani öfkeyi dengeli kullandığın zaman kendini korumak, cesaret ortaya çıkar ama aşırı kullandığın zaman da neydi onun maddesinde aklıma gelmedi. Yani aşırı kullanıldığında saldırganlık oluşur. Yani öfke aşırı kullanıldığı zaman saldırganlık. Hiç kullanılmaması da çok pasifliği oluşturur. O da iyi değil. Yani burada ne yapacağız? Bakın bu güzel prensipleri okumamızın da maksat ne? Yani bu akşam saatinde buraya ne geldik? İşte tekrar bunları düşünmek ve yaptığımız hataları birebir fark etmek ve kabullenmek. Şimdi biz okuyoruz ama biraz etkileniyoruz. İşte büyüklerimiz anlatıyor, biz de naklediyoruz. Bir şeyler oluyor zihnimizde ama biraz sonra çıkınca kayboluyor hocam. Neden? Çünkü tekrar nefsimizle, tekrar şeytanımızla baş başa kalıyoruz. O yüzden sürekli sohbet dinlemek lazım. Elhamdülillah bugün de oturduğumuz evin içinde radyomuzda, telefonumuzda birçok sohbeti dinleme imkanı var. Allah razı olsun hepinizden. Büyüklerimizin güzel sohbetleri var. Onları dinlemek lazım. Bol bol. Ben hocam bunları biliyorum. Vallahi ben de biliyorum. Yıllardır okuyorum şu kitabı ama hala işte kitabını yazıyoruz. Bilmem makale yazıyoruz falan. Hala tekrar okudukça bak bir cümleyi üzerine bile dakikalarca konuşmak istiyorum. Neden? Çünkü çok önemli. Yani bilmek değil. Onları hazmedip konuşa konuşa ben şimdi aslında fark etmeden kendime nasihatte bulunuyorum. Yani onu kalbe indirmeye çalışıyorsun. Kalp onu kabul etsin. Sadece zihnimiz değil. Yani zihnimizin kabul etmesi yetmez. Onu biliyoruz. Bakın değerli kardeşlerim, zihinsel bilgi kayboluyor biliyor musunuz? O yüzden Hakim Tirmizi der ki haber ve duyma yoluyla, yani okuma, öğrenme yoluyla öğrendiğiniz bilgi kalbin ilk makamı olan sadır makamında olup biten hadisedir. Unutulur. Tekrar ezberlemen lazım. Bak hafızlar her gün ne yaparlar? Bir cüz tekrar ederler hafızlığı. Değil mi Şükrü hocam? Yapıyor mu her gün? Tekrar ediyor mu her gün? Her zaman yapıyor mu? Maşallah. Yani onu yapmazsa gider hafızlık. Vız kalır. Dolayısıyla demek ki bunları kendimize yani o zihinsel, onu bile korumak için bak bu kadar uğraşıyoruz. Kalbe inen bilgi ama eğer kalbe inerse ona biz ne diyoruz? İlim değil, marifet diyoruz. Marifet asla kaybolmaz. Bakın nefis terbiyesiyle insanın elde etmiş olduğu marifet kesinlikle kaybolmaz. Çünkü o kalbe yerleşmiştir. O yani kelimelerle ezberlediğimiz bilgiler değildir onlar. Kelimelerle ezberlediğimiz bilgileri tekrarlamak durumundayız. Ama marifetle, tecrübe olarak, hissederek, düşünerek, tecrübe ederek yani içselleştirmişsek kaybolmaz kesinlikle. O yüzden sufiler ilim değil, yani ilim yeterli görmezler, önemsizleştirmezler ama marifeti öncelerler. Marifet olmadan bir şey olmaz. Hakikati bilmen lazım, tanıman lazım. İşte marifetullah'ı elde etmek için marifetün nefs, nefsi tanımak. Çünkü Allah çok soyut, çok büyük. Nasıl tanıyacaksın? Ama ben Allah'ı kendi üzerimden, kendi nefsimi tanıyarak, kendi özelliklerimi, gücümü. Aslında değerli kardeşlerim, nefsi tanımak ne demek biliyor musunuz? gücünüzün farkında olmak demektir. Yani biz öyle bir yaratığız ki Allah'ın halifesi olacak kıvamda Allah'ın esma ve sıfatı ile yani onları ortaya koyacak bir varlığız. Sınırımız yok bizim. Biz ne kadar şeytanın tuzaklarından kurtulur, ne kadar nefsani arzularımızdan kaçarsak o kadar büyük işler yaparız. O kadar çok iş yaparız. Ama şimdi bizi nefsimiz de kısıtlıyor. Şeytanımız zaten hiç durmuyor. Hep önümüze çıkıyor dedi ya ayet-i kerimede Allah-u Teala söylüyor. Yani ben onların yolunun üzerine oturacağım ve onları engelleyeceğim. Sürekli o engelleme faaliyetini yapmaya çalışıyor. Mesela düşmanlarımıza bunu söyleyip geçelim. Adaletle davranmamayı kim bize öğretiyor? Şeytanımız öğretiyor. Nefsimiz öğretiyor ki bu senin düşmanın diyor. Bunu yok et diyor. Bak şimdi İsrail ne diyor? Bunların diyor çocukları bile büyüyecek bizi mahvedecekler diyor. Bunların kadınlarını çocuk doğurmasınlar diyor. Çocukların hepsini yok edelim. Gitsin bunlar. Ama unutuyor ki sen onları yok ettin. Peki bütün Müslümanları yok etme imkanın var mı? Bak şu anda senin bu hareketlerinden dolayı sana binlerce, yüz binlerce, milyonlarca Müslüman ve gayrimüslim sana diş biliyor. Sana kinleniyor. Yarın bugün güçlendiğinde seni mahvedecek. Ama Müslümanlar onları mahvetmez. Tekrar ne yapar? Zulmünü durdurur ama ona yine adalet hükmeder. Neden? Ya bunca zulüm yapan bu insanlara şimdi adil mi olacağız? Bunları yok edelim mi? Hayır. Etmeyeceğiz. Bak söylüyorum bunları yok etmeyeceğiz. Onlar Allah'ın yarattığı insanlar. Yahudiliği tercih etmiş tamam. Kendi tercihi. Ama zulmetmesin yeter ki. Bizim vazifemiz onların zulmüne engel olmak. Onları yok etmek değil. Bak biz böyle bunca zulme rağmen bize dünyaya Müslümanlar yaptığı bunca zulme rağmen ben Allah'ın verdiği bilgiyle ne diyorum? Onları yok edemeyiz diyorum. Daha ne söyleyeyim? Değil mi hocam? Yani bu kadar bakın adaletle hükmetme ama duygusal olarak sorduğunda yani hepsinin yok olmasını isterim. Çünkü mahvediyorlar ortalığı. Ama öyle değil. Bakın duygulara kapılmayacağız. Yine adaletle hükmedeceğiz. Ve onlara da doğrunun güzelin ne olduğunu öğreteceğiz. Nasıl ki 400 sene Filistin'de kaldık. Orada gösterdik. Hristiyanıyla, Yahudisiyle, Müslümanıyla beraber yaşamadık mı? Yaşadık. Barış vardı değil mi? Ama şimdi onların gelişiyle kayboldu. O yüzden değerli kardeşlerim, uluslararası planda düşündüğümüzde Müslümanların tekrar dünya sahnesine çıkmaları çok zorunlu bir durum. O yüzden kendimizi küçük görmeyelim. Tekrar sahneye çıkmamız lazım. Büyüklerimiz de anlattı bize bunu. Yani Müslümanlar eğer canlanmazsa, sahneye çıkmazlarsa, iktidarı ele almazlarsa, güçlenmezlerse yani dünya düzelmeyecek. Bunun başka da yolu yok. Çünkü şu prensipler değerli kardeşlerim son Allah'ın dini olan değişmemiş dinin prensipleri. Başka bir yerde yok bunlar. Varsa da kısmi. Bakın Hristiyanlık da var. Yahudilik de var. Birçok Budizm de var, Hinduizm de var. Hepsinde bir şeyler var aslında. Yok değil. Ama yeterli değil. Bütüncül değil, külli değil. Külli hakikatleri yakalayamazlar. Çünkü ellerinde gerçek kitap yok. Bizim alimlerimiz o gerçek kitap ellerinde. Hazreti Peygamber Efendimiz sünneti elimizde. Onun üzerine fikir yürütmüşler. Dolayısıyla bunların önemini tekrar vurgulamış olduk. Evet. Ne diyor? Düşmana karşı adaletle hükmedeceğiz. O estika eke. Şimdi dostlarımıza, kardeşlerimize gelince bil kerami vel vefai, onlara da kerem yani cömertlikle fazla vererek, güzellikle daha çok ikram ederek hem davranış olarak hem maddi olarak bir de vefa. Ne demek vefa? Bakın bugün olmayan bir şey. Yani hani bir kahvenin 40'lı hatırı var diyoruz hocam. 40 yıl bir kahve bile 40 yıl eğer hatırlı olacaksa adamla beraber çalışıyorsun aylarca hocam. Bazen yıllarca vefasız çıkıyor. O kadar beraber iş yapıyorsun değil mi? Kurumlarda hep yaşanıyor bunlar. Hepiniz bir şekilde yaşamışsınızdır. Ya şöyle demiyor insanlar. Ya ben bu insanla 3-5 yıl beraber yaşadım. Birçok şeyi beraber yaptık. Ya insan hain olur mu? Vefa diye bir şey var. Kahve içtik, yedik, içtik. Sırlarımızı verdik birbirimize değil mi? Yeri geldi, dost zannettik, sırlarımızı verdik. Sırlarımızı aldık. Yani hiç yani öyle insanlar maalesef nefis eline düştüğünde hasetten, kinden, nefretten, çıkar ilişkilerinden, artık korkusundan. Yani şeytan öyle bir varlık ki değerli kardeşlerim, şeytanın korkutma özelliği vardır. Hani ayet-i kerimede var ya işte, yani çocuklarınızı rızık endişesiyle yok etmeyin, aldırmayın. Hani işte benim üçüncü, dördüncü çocuğum olacak. E tamam, nasıl bakacağım ben buna? Bu çocuk aldıralım diyen kadınlarımız olabiliyor. Veya engel oluyor, neyse. Bakın ne diyor? Şeytan sizi rızık endişesiyle korkutuyor. Halbuki dünyaya gelen herkesin rızkını verecek olan Allah'tır. Sen misin yani? Sen vesilesin. Sana o çocuğun gelmesiyle biraz daha rızık verecek. Bu bereketlendirecek. Sen niye korkuyorsun? Vallahi ben şaşırıyorum bazen. Yani 7-8 tane çocuğu olanlar var. Biz iki çocuğa bakamıyoruz. Adam 8 taneye bakıyor. Hepsini okutuyor. Bir yerlere getiriyor falan filan. Nasıl oluyor bu işler? Ben merak ediyorum. Oluyor işte. Bereketi var. Cenab-ı Hakk'ın lütfu var. Yani o çocukların bir desteği var belki. Birçok şey meydana geliyor. Allah yarattığı kulların dayanışmasını sağlıyor falan. Sen daha iyi olsun diye bir iki tane yetiniyorsun. Bizim yaptığımız gibi ama o olmuyor işte. Demek ki değerli kardeşlerim, düşmana karşı sevgimiz olmadığından dolayı adalet duygusundan vazgeçmeyeceğiz. Minimum olan adaleti ona sağlayacağız. Ama dostlarımız söz konusu olduğunda artık orada kerem, vefa, yani olağanüstü durumlar, kendimizi, onu kendimizi tercih etmek, onu öncelemek ve birçok noktada hep onun güzelliğini, iyiliğini anlatmak, onu öne çıkarmak, bir tercih söz konusu olduğunda, yani buyur kardeşim sen geç diyebilmek, bu tabii neyi geliştiriyor? İnsanlar arası ilişkiler, ki psikolojinin bir konusu bu, insanlar arası ilişkileri pozitif anlamda etkiliyor. Mesela bir evde bile olduğu zaman, yani diyelim ki bir tane muz var şimdi, yani kim yiyecek bunu? Ha, paylaşırız. Ama çoğu zaman ne yaparız? Çocuğumuza yediririz, değil mi? Ağacın dalında iki erik vursak çocuğumuz yesin, eşimiz yesin veya eşiniz size ikram eder, siz ona, bazen o size, bazen siz ona gibi. Mesela bunları geliştirmemiz lazım. İşte eşimizin ailesiyle alakalı mesela özellikle özveride bulunup, yani çünkü şeytan oradan da çok vuruyor. Yani karşı taraf gibi görüyorsun, oradan çok vuruyor maalesef. Bunu hep söylüyorum çünkü ciddi bir problemdir yani günümüzde. Fark edilmeyen ama ciddi bir şekilde insanlar arası ilişkilerin bozulması, en temel sebeplerinden bir tanesi de evlilik yoluyla oluşturduğunuz karşı cins eşinizin ailesiyle olan irtibatın iyi olmaması ve çok kolayca ilişkilerin bozulmasından dolayı hem kendiniz hem çocuklarınız hem iki taraf çok ciddi yara alıyor. Bakın bu hepimiz yaşadığı bir problem, yani sadece sana bana ait değil. Dolayısıyla bu konularla ilgili dikkatli olmamız lazım. İşte fedakarlığın yapılması gerekiyor. İhsar dediğimiz, bakın kerem diyoruz, işte vefa diyoruz. Yani bütün bunları düşünün, yani şimdi bazen bunu unutuyoruz ya, bir insan kızını yetiştiriyor, sana teslim ediyor, buyur al, bu evlen diyor veya oğlunu yetiştiriyor, sana teslim ediyor. Ya adam size bedava bir insan teslim ediyor değil mi? Yıllarca uğraşmış, 20-30 sene büyütmüş, okutmuş falan filan neyse, sana teslim ediyor, yani hazır bir elemanı sana veriyor. Hadi bununla hayatını birleştir ve devam et diyor. Yani sana iki taraf da ne hazırlıyor? Hazır bir malzeme hazırlamış oluyor. Sen şimdi bu malzemenin kıymetini bilmezsen, o elindeki malzemenin annesine babasına saygı duyacak kadar vefan yoksa, kusura bakma, o zaman bir şey geliştiremeyiz biz. Yani ümmeti de kurtaramayız, dünyayı da kurtaramayız. İslam'ın güzelliğini anlatamayız. Bak diyoruz ya, gençler anlamıyor. İşte yani niye bu gençler nereye gidiyor, bu insanlar niye dine doğru yönlenmiyorlar? Çünkü İslam'ın güzelliğini fark edemiyorlar. Evde, ilişkilerde, yani o güzelliği göremeyince o çocuklar, o gençler ne yapıyor? Burada bir şey yoktur. Bak namaz kılmakla ikna edemeyiz onları. Oruç tutmakla ikna edemeyiz. Çünkü namaz kılmak, oruç tutmak araç şeylerdir. Araçtır hocam. Yani asıl ne? O namazla, oruçla, benzeri haçla, bilmem neyle adam Kabe'ye gidip geliyor, yine düşmanlığı devam ediyor kayınvalidesine. Ya varsın, nereye gittin geldin? O Kabe'nin etrafını dönmedin mi sen? Neyi döndün? Boşuna. Selfie çektin geldin. O yüzden sufiler diyor işte asıl kalbin, kalp Kabe'sinin etrafını dönmen lazım. Yani kalp Kabe'sinin etrafını dönmeden Kabe'yi istediğin kadar git gel. 10 defa umreye git, 5 defa hacca git, yine olmaz. Çünkü kalp yok. Kalp devre dışı kalmış. İnsanı insan yapan onun kalbidir. Evet. Bunu böyle geçelim inşallah. İnşallah Cenab-ı Hak düşmanlarımıza karşı adaletli olmayı ve kendi dostlarımıza karşı da kerem, cömertlik, vefa gibi güzel huylarla inşallah. Değil mi? Yani şöyle düşünün. Dostunuzdan gelen bir vefa, yani çok hoşunuza gider. hatırlanmak, aranmak. Geçenlerde beni biri aradı. Hocam dedi, yani siz bayramda beni aradınız dedi mesela. Dün ne kadar önemliymiş. Ben bayramda onu aramışım. Onu çok önemsemiş ve arıyor sürekli. Geldiği zaman gelmeye çalışıyor, uğramaya çalışıyor. Yani bakın, bir aramak, bir halatı sormak. Hele yani bir de ne diyelim, küçüğün büyüğü aramasının ayrı bir keyfi var. Bir de büyüğün küçüğü aramasında ayrı bir şey var. Bazen büyüğün küçüğü araması çok daha etkili olur. Küçüğün büyüğü araması normaldir. Küçükler büyükleri ararlar, tamam mı? Ama büyükler küçükleri ararlarsa, o zaman ne olur? Ha, bu adam beni arıyor ya, kocaman adam. Babam, dedem, neyse yani akrabam veya hocam. Hocanın talebesini araması mesela. Bunlar çok ciddi şekilde etki ediyor. Kişilerin yani önemsendiğini, değer gördüğü fikri oluşuyor. O yüzden değerli kardeşlerim, çok küçük çapta da olsa bu cömertliği, ki bu cömert sadece para olarak vermek değil işte. Tebessüm, telefonla aramak, sormak, hala dertlenmek. Yani çözüm bulamayabilirsin ama ne yapacaksın? Yani ben şimdi problemlerin çözülmesini istiyorum. Çözülmesi için ne yapmam lazım? En azından bunu konuşmam lazım. Bak, konuşmak bile, dile getirmek. Mesela ben son zamanlarda yaptığım bir şey bu yani. Sürekli bazı problemleri birilerine taşıyorum, konuşuyorum. Yanlarına gidiyorum, kalkıyorum, İstanbul'a gidiyorum bazen, anlatıyorum. Niye anlatıyorum? Ya diyorum, bak benim gördüğüm problemler var. Ben problemleri seninle paylaşıyorum. Sen de birileriyle paylaş. Bunu ilgili yere ulaştıralım. Çözülsün problemler. Benim tek başıma yapacağım bir iş değil. Ama ben sana aktarıyorum. Sen bir yerdesin. Sen de bir üstüne hatırlat. İşte hocam, aman kimse bir şey anlamıyor şöyle. Ben vallahi bilmem dedim yani. Ben vazifemi yapıyorum. Allah bana yarın bu problemi gördün kulum, niye anlatmadın, niye yetkilileri iletmedin derse, bakın şu sohbetler bile aslında birilerine mesaj vermekte aynı zamanda. Yani ne yapıyoruz? Allah'ın koyduğu bu güzel kuralları büyüklerimizin diliyle aktarmaya çalışıyoruz ve bu şekilde bir yerlere mesaj gönderiyoruz. Bak, bunları uygulayın diyoruz. Bak, biz söylüyoruz. Bilmiyoruz demeyin. Duymadık demeyin. Kayda geçiyor ve sen de bunu, buraya gelemezsen dinle. Değil mi? Yatarken al yanına, dinle yani. Bu kadar basit. Ve bu şekilde aslında biz ümmete ve insanlığa karşı da vazifemizi bu şekilde yapmış oluyoruz. Evet, bu maddeyi böyle geçiyorum inşallah. Evet, biraz uzun bir C, Arapçasının hepsini de aldım. Hem okuyayım diye, Arapça okumak çünkü bazen şey oluyor. Yani böyle bir teberruken kulaklarımızda Arapça kavramlarla dolmuş oluyor.